Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Cebelavi Sokağı'nın Çocukları. Yazarı Necip Mahfuz. Özgün adı Avlat Haratina. Çevirmeni Leyla Tonguç Basmacı. Türü roman. Kırmızı Kedi Yayın Evi. Birinci basım Haziran 2010. 13. basım Kasım 2020. ISBN numarası 978-9944-756-34-1. Bu kitap 453 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 22 Ağustos 2022. Altı nokta kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. 1988 Nobel Edebiyat Ödülü. Mukattam Çölü'nün kıyısında adının verildiği sokakta, yüksek duvarların çevrelediği muhteşem konağında yaşayan kudretli Cebel Avi, topraklarının ve mülklerinin idaresini 5 oğlundan biri olan Ethem'e bırakır. Ancak Ethem'in babasına ihaneti konaktan kovulmasıyla sonuçlanır. Cebel Avi'nin oğulları ve torunlarından Cebel, Rıfat ve Kasım, ondan aldıkları işaretler ve manevi güçle sokağın yönetimini ele geçirir, çetelerin elindeki yoksul halklarına yardımcı olmaya, barış sağlayıp adil bir düzen kurmaya çabalarlar. Amaçları aynı olsa da yolları farklıdır. Cebel Avi'nin çocukları ve torunlarının hikayeleri birbirine geçerek ilerler. Sokaktaki her kesim ve her şeyin sahibi olan, adı efsaneleşen Cebel Avi'nin sırrını çözmeye çalışırken, beklenmedik olaylara yol açan torunu Arif'in dönemi, bu tuhaf sokağın ve sakinlerinin hayatında farklı ama kalıcı bir sayfa açacaktır. Mısır'da yıllarca yasaklanan Cebel Avi Sokağı'nın çocukları, hem bütün bir soyun hem de peygamberleri, efsaneleri ve günümüze göndermeleriyle aynı soydan gelenlerin düşmanlıkları, savaşları, iktidar hırsları, aşkları ve mucizeleri üzerinden insanlığın evrensel ve ruhani öyküsünü anlatıyor. Necip Mahfuz. Necip Mahfuz 1911 yılında Kahire'de doğdu. 1934'te Kahire Üniversitesi'nde felsefe eğitimini tamamladı. Uzun yıllar kamuda çalıştı. 1956-57 yıllarında yazdığı Kahire üçlemesiyle adını duyurdu. 1959 yılında El Ahram gazetesinde tefrika edilmeye başlanan Cebel Avi Sokağı'nın çocukları, içerdiği dini görüşler nedeniyle Mısır'da ve birçok Arap ülkesinde yasaklandı ve ilk olarak Beyrut'ta yayımlandı. Necip Mahfuz 1988 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. 30'dan fazla romanı, 300'den fazla öyküsü vardır. 2006 yılında vefat eden Mahfuz'un yapıtları pek çok dile çevrilmiştir. Necip Mahfuz'un Kırmızı Kedi'den çıkan yapıtları Cebel Avi Sokağı'nın Çocukları, Başkanın Öldürüldüğü Gün, Aşk Zamanı, Midak Sokağı, Zamanın Hükmü, Kuş Timur Kahvehanesi, Ezilenler, Hırsız ve Köpekler, Miramar, Karnak Kafe, Zaman ve Mekan, Düğün Evi, Yağmurda Aşk, Kahire Modern. Leyla Tonguç Basmacı. İstanbul'da doğdu. İtalyan Lisesi'nde okuduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Pennsylvania State Üniversitesi'nde karşılaştırmalı İngiliz ve İtalyan Edebiyatları alanında master derecesi aldı. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi'nde İtalyanca öğretmenliği, Dünya Yayın Evi'nde metin yazarlığı ve çevirmenlik alanlarında çalıştıktan sonra uzun süre British Council İstanbul ofisinde sanat etkinlikleri sorumlusu olarak görev aldı. Halen İtalyanca ve İngilizceden çeviriler yapıyor. Ön söz. Burada anlattığım sokağımızın hikayesi, daha doğrusu hikayeleridir. Ben sadece son zamanlarda, yani benim zamanımda yaşanan olaylara tanık oldum. Ama onları da hikaye anlatma geleneğimiz tarzında anlattım. Sokağımızda yaşayan herkes kahvehanelerde duyduğu veya nesilden nesile aktarılan bu hikayeleri anlatır. Burada yazdıklarım sadece bu kaynaklara dayalıdır. Ne zaman sosyal bir etkinlik için bir araya gelinse hikayeler anlatılır. Birilerinin morali bozuksa, dertliyse veya bir nedenle aşağılanmışsa, sokağımızın yukarısında çöle açılan, ucunda bulunan konağı işaret ederek kederli bir ifadeyle, "Orası büyük babamıza ait, bizler onun çocuklarıyız, onun mallarında hakkımız var. Neden açız peki, bunu hak etmek için ne yaptık?" der. Sonra da sokağımızın ileri gelenlerinden Ethem ile Cebel'in, Rıfat ile Kasım'ın hikayelerini anlatır, hayatlarını aktarır. Ama büyük babamız gerçekten bir muammadır. İnsanların hayal bile edemeyeceği kadar uzun yaşadı ve o uzun hayatı deyimlere kaynak oldu. Evinde yıllarca etrafındakilere kayıtsız kalıp oturdu. Kendini oraya kapattığından bu yana kimse onu görmedi. Yaşlılığı ve yalnızlığı ile ilgili hayret verici hikayeler anlatılır. Ama hayal gücü ve dedikodunun da bunlarda rolü olabilir. Her neyse, onun adı Cebel Avi'ydi ve sokağımız adını ondan aldı. O bu sokaktaki her şeyin, herkesin ve etrafındaki çölde bulunanların sahibi. Bir defasında bir adamın onun hakkında şöyle dediğini duydum. O bizim sokağımızı yarattı ve bu sokaktan dünyanın en önemli yeri olan Mısır doğdu. Burası bomboş, ıssız bir yerken burada yaşadı. Kudreti ve hükümdarın nezdindeki konumu sayesinde buranın efendisi oldu. Onun gibi biri bir daha dünyaya gelmez. Sert bir adamdı. Vahşi hayvanlar bile onun adını duyunca korkardı. Başka birisinin de şöyle dediğini duydum. Gerçekten asil bir adamdı. Başka önderlere benzemezdi, haraç toplamazdı, kibirli değildi. Mütevazı insanlara iyi davranırdı. Daha sonraları bazı insanlar ondan söz ederken makamına ve saygınlığına uygun olmayan bir şekilde konuşmaya başladı. İnsanlar nasıldır bilirsiniz. Onu konu alan konuşmalar bana hep büyüleyici gelirdi, hiçbir zaman sıkılmazdım. O konuşmaların etkisinde kalıp kaç defa onu görebilme umuduyla yüksek konağının etrafında dolanmışımdır. Ama boşuna, kaç defa muazzam dış kapısının önünde durup kapının üzerinde bulunan doldurulmuş timsaha baka kalmışımdır. Kaç defa mukaddam çölünde yüksek duvarlarından pek de uzak olmayan bir noktada oturup evi çevreleyen dut, firavun inciri ağaçlarının ve palmiyelerin tepesinden ve hiçbir hayat belirtisi göstermeyen kapalı pencerelerden başka bir şey görememişimdir. Bizi hiçbir zaman görmeyen ve hiçbir zaman göremediğimiz bir büyük babamız olması üzün verici değil midir? Bizler pislik içinde yaşarken onun kendini o konağa kapatması tuhaf değil midir? Bizi bu noktaya getirenin ne olduğunu merak ediyorsanız işte size hikayelerimiz. Ethem, Cebel, Rıfat ve Kasım hakkında her şeyi öğreneceksiniz. Ama bunların hiçbiri sizi rahatlatmayacak, avutmayacak. Büyük babamız kendini evine kapadığından beri onu kimsenin görmediğini söylemiştim. Bu durum kimseyi pek rahatsız etmiyordu. Zira halkın önem verdiği tek şey büyük babamızın bütün mülklerini kapsayan vakfı ve herkesin dilinde olan 10 şartıydı. Doğumumdan önce başlayan bu ihtilaf bu şekilde ortaya çıkmıştı ve şiddeti nesilden nesile artıp günümüze, hatta geleceğe ulaşmıştı. Dolayısıyla sokağımızdaki insanları birbirine bağlayan yakın aile ilişkilerinden söz ettiğim zaman alay konusu olmasını istemiyorum. Biz büyük bir aileydik, hala da öyleyiz ve hiçbir yabancı aramıza karışamamıştır. Sokağımızda yaşayan kadın erkek herkes birbirini tanır. Ancak hiçbir sokakta bizimkinde görülen türden korkunç kavgalar görülmemiştir. Hiç kimse bizim kadar saflara bölünmemiştir. Zira burada birkaç doğru dürüst adam varsa bile elleri sopalı kavgaya hazır adamların sayısı onun 10 katıdır. Hatta buranın sakinleri güvenlikleri için haraç ödemeye, itaat etmeye ve boyun eğmeye alışıktır. Yaptıkları veya söyledikleri en ufak bir şey için, hatta yanlış bir şey düşündükleri için sert bir şekilde cezalandırılırlardı. İşin tuhafı civardaki başka sokaklarda, Atuf'ta, Kafr el-Zakari, el-Darasa veya el-Hüseyniye sokaklarında yaşayan insanlar, sokağımıza ait mülklerden ve güçlü kuvvetli erkeklerimizden dolayı bizi kıskanırlar. Mülkün ve koruma altındaki bir sokağın zenginlik ve yenilmez koruyucular anlamına geldiğine inanırlar. Bu doğrudur ama bilmedikleri şey, zulüm altında ezildiğimiz, sefalet içinde sineklerin ve bitlerin arasında yaşadığımız, kırıntılarla yetindiğimiz ve yarı çıplak bir halde dolaştığımızdır. Koruyucularımızın çevremizde ve tepemizde kasıla kasıla yürüdüklerini görüyorlar ve hayran kalıyorlar. Bizim de tek avuntumuz konağa bakıp hüzünle ve acıyla şöyle demek: buraların efendisi Cebel abi orada işte. O bizim büyük babamız ve biz onun torunlarıyız. Ben sokağımızın son zamanlarına tanık oldum ve sokağımızın itaatkar bir oğlu olan Arif'in buraya gelişiyle meydana gelen olayları yaşadım. Sokağımızın hikayelerinden bazılarını kaydetme imkanını yakalamam Arif'in arkadaşlarından biri sayesinde olmuştur. Bir gün bana şöyle dedi: sen yazmasını bilen az sayıdaki insandan birisin. Neden sokağımızın hikayelerini yazmıyorsun? Bu hikayeler hiçbir zaman doğru sırasıyla anlatılmadı. Anlatılsa bile anlatıcılarının kaprislerine ve ön yargılarına maruz kaldı. Bu hikayeleri dikkatli bir şekilde toplu olarak yazsan harika bir şey olur. O zaman herkes bu hikayelerden yararlanabilir. Ben de sana bilmediklerin konusunda yardımcı olurum, gizli bilgiler veririm. Bu tavsiyeye uydum. Çünkü hem bana çok iyi bir fikir gibi göründü hem de bu tavsiyede bulunan kişiyi çok severim. Sokağımızda yazı yazma üzerine bir kariyer sahibi olan ilk kişi benim. Bu çok aşağılanmama ve alay konusu olmama neden olsa da. Benim işim ezilenlerin, muhtaç insanların dileklerini ve şikayetlerini yazmaktı. Her ne kadar bir sürü çaresiz insanın bana ihtiyacı varsa da ben de sokağımızın dilencilerinden çok daha varlıklı değilim. Ama o kadar çok insanın sırlarına ve üzüntülerine ortak oluyorum ki kederli ve kalbi kırık bir adam haline geldim. Ancak burada kendimi veya kendi dertlerimi yazmayacağım. Bunlar sokağımızın dertlerinin yanında hiç kalır. Tuhaf hikayeleriyle tuhaf sokağımızın. Bütün bunlar nasıl oldu? Ardında neler yatıyordu? Peki mahallemizin çocukları kimlerdi? Ethem. Birinci bölüm. Sokağımızın bulunduğu yer çorak bir araziydi. Ufka kadar uzanan Mukattam çölünün bir parçasıydı. Bu boş alanda Cebel abinin sanki korkuya, vahşete ve kanunsuzluğa meydan okumak istercesine inşa ettiği konak dışında hiçbir şey yoktu. Devasa yüksek duvarları geniş bir alanı çevrediyordu. Batı kısmında bahçe vardı, doğu kısmında da üç katlı bir konak. Bir gün bu hayırsever adam çocuklarını çağırıp bahçenin yanı başındaki kabul salonunda topladı. Bütün çocukları geldi. İdris, Abbas, Rıdvan, Celil ve Ethem. İpekli cellabiyeleri içerisinde karşısında durdular. O kadar huşu içindelerdi ki ona sadece kaçamak bakışlar fırlatabiliyorlardı. Cebel abi oturmalarını emretti. Onlar da çevresindeki sandalyelere oturdular. Cebel abi bir şahininki kadar delici bakışlarını bir süre onlara dikti. Sonra kalkıp salonun büyük kapısına yöneldi. Kapının önünde durarak dut, firavun inciri ve palmiyelerle dolup taşan, kına kına ve yasemin çardaklarıyla çevrili, dallarında kuşların şakıdığı geniş bahçeye baktı. Bahçeden cıvıl cıvıl hayat dolu şarkılar yükselirken salon sessizliğe gömülüydü. Kardeşler çorak toprakların efendisinin kendilerini unuttuğunu düşündüler. Uzun boyu ve iri yapısıyla insanüstü bir hali vardı. Başka bir gezegenden gelme bir yaratık gibi duruyordu. Kardeşler birbirlerine baktılar. Aklında önemli bir konu olduğu zaman babaları hep böyle olurdu. Onları endişelendiren şey babalarının bu ev içerisinde açık arazide olduğu kadar kudretli olması ve karşısında kendilerini çaresiz hissetmeleriydi. Cebel abi yerinden ayrılmadan onlara doğru döndü ve yüksek duvarları, perdelerde ve halılarla kaplı salonda güçlü bir şekilde yankılanan derin ve kulak tırmalayıcı bir sesle konuştu. Mülklerin yönetimini başkasının devralmasının zamanının geldiğine inanıyorum. Onlara bir kez daha dikkatle baktı ama kardeşlerin yüzleri hiçbir şeyi ele vermedi. Mülklerin yönetimi aylaklığı, sükuneti ve gençlik meşgalelerini seven insanlara çekici gelecek bir şey değildi. Ayrıca en büyük oğul olan İdris böyle bir iş için en doğal adaydı. Orada bulunan hiç kimse böyle bir şeyi sorgulamıyordu bile. İdris kendi kendine, baş ağrısından başka bir şey değil, sonu gelmeyen sorunlar ve tabii bir de o sefil kiracılar dedi. Mülklere benim denetimim altında bakması için kardeşiniz Ethem'i seçtim diye devam etti Cebel abi. Kardeşlerin yüzleri bu beklenmedik olayın yarattığı şaşkınlığı yansıttı ve hepsi hayretle bakıştılar hemen. Bir tek Ethem gözlerini şaşkınlıkla ve ürkekçe yere indirdi. Cebel abi onlara sırtını döndü kayıtsızca. Sizi onun için buraya çağırdım dedi. İdris'in içine o kadar büyük bir öfke kapladı ki kendini sarhoş gibi hissetti. Kardeşleri mahcubiyet içinde ona baktı. Hepsi tabiyeten dışında. İdris'e ve kendilerine yapılan bu hakaret karşısındaki kızgınlıklarını sessiz bir protestonun ardına gizledi. Sonra İdris o kadar sakin bir tonda konuştu ki sanki sesi başka bir vücuttan geliyordu. Ama baba... Ama... Cebel abi soğuk bir sesle sözünü kesti ve oğullarına doğru döndü. Babalarının akıllarından geçenleri okuyacağı korkusuyla hepsi yere baktı ama İdris ısrar etti. Ama ben kardeşlerin en büyüğüyüm. Bana biliyorum herhalde dedi Cebel abi sinirli bir şekilde. Babanım ne de olsa. İdris giderek artmakta olan bir kızgınlıkla cevap verdi. En büyük kardeşin hakları ihlal edilemez sadece bazı durumlarda. Yaşlı adam toparlanması için zaman vermek istercesine ona uzun uzun baktı. Sonra da seni temin ederim kararımı alırken herkesin iyiliğini düşündüm dedi. İdris azalan bir sabırla sindirdi bu darbeyi. Karşılık vermenin babasını sinirlendirdiğini ve buna devam ederse darbelerin şiddetinin artacağını biliyordu. Ama öfkesinden dolayı davranışlarının sonucunu düşünemeyecek durumdaydı. Birkaç adım atıp Ethem'e dokunacak kadar yaklaştı. Kendisiyle kardeşi arasında vücut yapısı, cilt rengi ve yakışıklılık açısından olan farkların herkes tarafından açıkça görülmesi için kibirli bir horoz gibi kabardı. Susamış bir ağızdan saçılan bir tükürük yağmurunun şiddetiyle ''Ben ve öz kardeşlerim saygın bir hanımın oğullarıyız. O zenci bir köle kadının oğlu.'' dedi. Ethem'in esmer yüzü soldu ama ifadesi değişmedi. Cebel abi yumruğunu sallayarak ''İdris, dikkatli ol.'' diye onu uyardı. Ama İdris bir öfke nöbetine kapılarak ''Üstelik de en küçüğümüz neden bana tercih edilsin ki?'' ''Yaşadığımız bu dönem hizmetkarların ve kölelerin devri değilse tabii.'' diye bağırdı.
''Kendi iyiliğin için sus seni budala.''
''Bu utançla yaşamaktansa kendimi kaybetmeyi tercih ederim.'' Rıdvan başını kaldırarak babasına baktı ve usulca gülümsedi. ''Hepimiz senin oğlunuz. Senin takdirini kaybettiysek üzülmek hakkımız. Her şey senin istediğin gibi olacak. Sadece neden böyle olduğunu bilmek istiyoruz.'' Cebel abi İdris'ten Rıdvan'a döndü ve sadece kendine malum sebeplerden kızgınlığını kontrol altına aldı.
Ethem kiracıların nasıl insanlar olduklarını biliyor, çoğunu ismen tanıyor. Ayrıca okuma yazması var ve hesap yapabiliyor.
İdris ve kardeşleri bunu duyunca hayrete düştüler. Sıradan insanlarla samimiyet içinde olmak ne zamandan beri bir insanı başkalarına üstün kılıyordu veya okuma yazma bilmek. Ethem'in annesi onu diğer türlü dış dünyada başarılı olacağından şüphe duyduğu için okula göndermemiş miydi? Bütün bunlar beni aşağılamak için yeterli bir bahane mi diye alaycı bir sesle sordu İdris. Cebel abi İdris'e doğru sinirli bir hareket yaptı.
Benim isteğim bu ve sizin de tek yapmanız gereken beni dinlemek ve bana itaat etmek.
Aniden İdris'in kardeşlerine döndü.
Ne diyorsunuz?
Abbas babasıyla göz göze gelmekten kaçınarak karamsar bir sesle ''Söylediklerini duydum ve sana itaat edeceğim.'' dedi. Celil de hemen gözlerini yere indirerek ''Evet baba.'' dedi.
''İtaat edeceğim.'' dedi Rıdvan. Ağzı kurumuştu.
İdris'in ağzından kaçan öfkeli kahkaha yüz hatlarını o kadar değiştirdi ki çirkin bir hal aldı.
Sizi korkaklar diye bağırdı. Sizlerden iğrenç bir hayal kırıklığı dışında bir şey beklemiyordum zaten. Korkaklığınız sayesinde bu zenci kölenin oğlu hepinizi yönetecek.
İdris diye kükredi Cebel abi. Öfkeli gözleri tehlike saçıyordu. Ama İdris'in mantığı öfkesine yenik düşmüştü. Bağırmaya başladı.
Sen ne biçim rezil bir babasın. Daima otoriter oldun, zorbalık yaptın. Her zaman böyle biri olarak kalacaksın. Biz senin oğlunuz ama bize de başka kurbanlarına davrandığın gibi davranıyorsun.
Cebel abi ona doğru yavaş ama kararlı bir şekilde iki adım attı. Yüzü allak bullak ama ses tonu alçaktı.
Kes sesini. Beni korkutamazsın. Korkmayacağımı biliyorsun. Eğer bir kölenin oğlunu benden daha iyi yerlere getirmek istiyorsan seninle seni dinliyorum ve sana itaat edeceğim tarzında konuşmayacağım.
Bana karşı gelmenin cezasını bilmiyor musun seni iblis?
Asıl iblis o kölenin oğludur.
Cebel abinin sesi ansızın boğuk bir aykırış halini aldı.
O benim karım. Seni baş belası dikkat et yoksa seni ayağımın altında ezerim.
Kardeşler ve özellikle de Ethem dehşete kapılmıştı. Zira hepsi babalarının efsanevi hiddetini yakından tanıyordu. Ama İdris'in öfkesi öyle bir düzeye ulaşmıştı ki artık tehlikenin farkında bile değildi. Cayır cayır yanan bir cehenneme saldıran bir çılgın haline gelmişti.
Benden nefret ediyorsun, bunu daha önce fark etmemiştim.
Ama işin gerçeği şu ki benden nefret ediyorsun. Belki de bizden nefret etmeni sağlayan o köle kadın oldu. Sen çölün efendisisin. Bu vakfın mülklerinin sahibisin ve buraların en büyük çete liderisin.
Ama bir köle seni istediği gibi yönlendirdi. Yarından itibaren insanların bu konu hakkında söyleyeceği çok şey olacak çölün efendisi.
Sana susmanı söyledim iblis.
Ethem'i mutlu etmek için bana küfretme. Dağlar taşlar bile sana karşı çıkacak. Gülünç kararın bizi her mahallenin ve sokağın dedikodu malzemesi haline getirecek.
Cebel abinin haykırışı bahçeden hatta haremden bile duyuldu.
Defol buradan.
Burası benim evim, annem burada ve annem bu evin meşru hanımı. Bunu hiç kimse inkar edemez.
Buraya bir daha asla adım atmayacaksın.
Cebel abinin yüzü su baskını sırasında kararan Nil suları gibi karardı. Taş gibi sert yumruklarını sıkıp tıpkı bu nehir gibi amansız heybetiyle hareket etti. Herkes İdris için bunun ölümden bir fark olmayacağını biliyordu. Bu olay sadece bu evin sessizce tanıklık ettiği trajedilerin sonuncusu olacaktı. El üstünde tutulmuş kaç kadın bir tek kelimeyle perişan bir dilenci haline gelmişti. Kaç adam bu evde uzun yıllar hizmet verdikten sonra sırtlarında kurşun uçlu kırbaçların açtığı yara izleriyle ağızlarından ve burunlarından kanlar akarak topallayarak buradan ayrılmıştı. İyi zamanlarda kim ne kadar büyük bir itibar görürse görsün bunun gazap zamanında bir faydası dokunmuyordu. Dolayısıyla herkes İdris için bunun ölümden bir farkı olmayacağını biliyordu. Babasının en büyük oğlu gücü ve güzelliğiyle babasıyla yarışan İdris için bile Cebel Lavi ona doğru iki adım daha attı.
Sen benim oğlum değilsin, ben de senin baban değilim. Burası senin evin değil, burada annen, kardeşin veya arkadaşın yok artık. Karşında bütün dünya var. Tüm nefretimle ve beddualarımla çık git. Benim sevgimi ve himayemi kaybettin. Zamanla yalnız ve perişan bir halde dolaşırken kendi gerçek değerini öğreneceksin.
İdris ayağını İran halısına vurdu. Burası benim evim. Buradan hiçbir zaman ayrılmayacağım.
Daha İdris farkına varamadan babası onu yakaladı, omzunu mengene gibi kavrayarak önüne kattı, geri geri iterek kapıdan çıkardı ve terasa kadar sürükledi. İdris sendeleyerek merdivenden aşağı yuvarlandı. Sonra Cebel abi onu güller, kına kına ağaçları ve yaseminlerle çevrili yoldan iterek büyük bahçe kapısından dışarı attı ve kapıyı sürmeledi.
Cebel abinin haykırışını koca evdeki herkes duydu. Onu içeri alacak veya ona yardım edecek herkese lanet olsun.
Sonra başını haremin kepenkleri kapalı pencerelerine doğru kaldırdı ve yine bağırdı.
Buna cüret edecek olanlar da boş olsun.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 15.